Ayrım 4. O adam buraya gelecek. Pukka günlük 5. Sayfa 71. Jerry gitti. Merdivenden aşağıya iniyorum. Her yer dağınık. Daha önceki gidişlerinden biliyorum. Gitmeden önce mutlaka toplardı etrafı. Ayağıma bir şey batar diye kaldırırdı yerde olan ne varsa. Oysa şimdi sadece kendi eşyalarını almış. Jerry gitti. Merdivene oturdum. Devrilmiş çam ağacı, her tarafa saçılmış yılbaşı süsleri. Onları yemeye çalışan Puki. Kitaplık yerde, bazı bardaklar kırılmış. 3 seneyi paramparça etmişim gibi geliyor. Jerry gitti. Ev çok sessiz, inanılmaz sessiz. Kafamın içinde sadece Special Death çalıyor. Ayaklarım üşüyor. Hem üstümden milyonlarca ağırlık kalkmış gibi, hem de beni ısıtan o ağırlıklarmış gibi. Çok çıplak hissediyorum kendimi ama hafif. Jerry gitti. Artık yapayalnızım. Bu koca evde tek başımayım. Böyle düşününce kara bir delik sanki beni içine çekiyor. Kulaklarım çınlıyor. Düşünmek istemediğim bir şey düşününce kafanı hızlı hızlı iki yana sallarsın ya. Düşünmek istemiyorum. Jerry gitti. Verdiğimiz onca emek, olası gelecek planlarımız, geçmişimiz, anılarımız, biz, şimdi her şey çok uzak geliyor. Pişmanlık var mı diye sorarsan bilmiyorum. Bana artık zarar veren bir organımdan kurtulmuş gibiyim. Ama o benimdi, bir parçamdı. Jerry gitti. Değişir miydi bilmiyorum. Katlanırdım belki ama sanmıyorum. Umarım çok mutlu olur. Öyle mutlu olur ki sonunda bana iyi ki bitmiş der. Bir tarafım ise hala mutlu olmasını istemiyor. Bir tek benimle mutlu olmuş olsun. Yıllar yıllar geçse de beni hiç unutmamış olsun. Hatta ben öldükten sonra gelsin gitsin mezarımda ağlasın istiyor. Jerry gitti. Yol arkadaşım, ailem gitti. Kendimi biraz zavallı gibi hissediyorum. Genelde her ayrılıktan sonra bunu hissederim. Sarılacak kimsem yok gibi. Bir daha asla sevilmeyecekmişim gibi. Çok garip. Jerry gitti. Ve bitti. Onca tantana, onca kavga, onca uğraş, hepsi bitti. Artık yepyeni bir hayat var önümde. Jerry gitti. Keşke giderken bir etrafı toplasaymış. Fena olmayacakmış. Ayrılık kangren olan kolu kesmek gibi. Tam bir hafta boyunca Jerry ile beraberken kaçırdığım bütün sezon dizilerini bitirdim. Shameless'ı bile izlemiyordum, düşünebiliyor musun? Orta sehpanın üstü yarısını içmeyi unuttuğum kahve fincanlarıyla dolu. Yatağımı da toplamıyorum. Zaten yatakta yatmıyorum. Salonda yeşil koltuğun üzerinde uykum gelince yana doğru eğilip hemen ayak altımda olan battaniyeyi üstüme çekip uyuyorum. Sabahları müziği son ses açıyorum. Evde dans ediyorum. Canımın istediği zaman yemek yiyorum. Puki'yi yanımdan ayırmıyorum. Kızları bize çağırıp onlara yemek yapıyorum. Tam bir haftadır özgürlüğümün tadını çıkartıyorum. Evin hakkını vermek için her odada en az 5 dakika oturuyorum. Banyoda ellerim buruşana kadar kalıp klipler çekiyorum. Araba sürüyorum. Dün park ederken sağ tarafı biraz sürttüm ama olsun. Nefes aldığımı hissediyorum ya. Oysa ne mülteci isteklerim varmış. Ne var yani, biraz daha ılımlı olsaydın Jerry. Babam gibi değil de bana sevgilinmişim gibi davransaydın. Bazen aklıma gelmiyor değil. Şunlar için mi her şeyin içine sıçtın diye. Ama gerçekten hayatımda ilk defa bütün isteklerim az da olsa gerçekleşmişken başımda zebellah gibi dikilip her şeyime karışan, küçümseyen bir insan da olmayı versin. Kötü yanları yok mu yokluğunun? Olmaz olur mu? Mesela ıslak kekin o ortasında kuru bir alan oluyor ya. Onu da yemek zorundayım. Eskiden Jerry'ye kakalardım o kısmı. Nimet çöpe atılmaz, günahtır mottosu beynime artık nasıl işlemişse. Bir de bir buğday tanesi için mi bataklıkta çalışıyorlardı? Yok, o pirinçti, pardon. Neyse, ne işte. İkisi de beni şişmanlatmaya ant içmiş şeyler nasıl olsa. Sonra kombinin arada bir vanasını mı açmak gerekiyordu, ne yapılıyorduysa artık su ısınmıyor. Onu nasıl yapacağımı bulamadım. Aramak istemiyorum şimdi onun için. Bulana kadar spor salonunda duş alıyorum. Kapıyı ben açmak zorundayım. Bu büyük bir işkence. O miktimin kapısı bir an olsun susmuyor. Kargo, bahçıvan, Zodi'nin yanlışlıkla bana gelen yemek siparişleri. Ayağa kalkmışken bana da cümlesi hayatım boyunca en fazla kullandığım cümle. Bir haftadır kullanamadım. Oysa Jerry ayağa kalkacak mı diye tetikte bekler, ne istiyorsam onunla alakalı subliminal bir mesaj verirdim. Susadıysam suyla ilgili konuşurdum. Çölde kalanlar nasıl yaşıyordan bir girerdim. Düşünsene 5 gündür susuz kalmışsın. Bir yudum içemiyorsun. Boğazın kuru kuru ve yürümek zorundasın. Tepende güneş falan filan derken Jerry kalkar kendine su alırdı. Ayaktayken bana da getirirdi. Şimdi ise birazdan çişim gelir zaten. Önce kettle'ın düğmesine tık yaparım. Oradan tuvalete giderim. O sırada su kaynar. Kendime hemen bir kahve yaparım. Suyumu içerim. Bir de yedek olsun diye bir bardak su masaya koyarım diyorum. Sürekli plan yapmak zorundayım. Birine sinirlendiğim zaman onlar senin götünü yesin diye beni pohpohlayacak kimse yok. Sonra sarılacağım kimse yok, öpeceğim de. En kötüsü de her sabah uyanıp arkamı döndüğüm zaman Jerry'yi göreceğimi zannediyorum. Bazen yukarıdan inecekmiş gibi geliyor ya da dışarıdan geldiğim zaman kapıyı o açacakmış gibi. Sanki hep evdeymiş gibi. Hayatımın kumandasını kaybetmiş gibiyim. Gazeteden aradılar. Sorunlarını dinleyeceğiz, toplantıya gel dediler. Zam istediğimi söylemek için koşa koşa gittim tabii. 5 dakika içinde konuşurum, zammımı isterim, sonra vın topuk diye yanımda Zodi'yi de götürdüm. Oraya gittiğim an fark ettim ki bu işte bir iş var. Gazetede kim yazıyorsa orada. Zaten her zamanki gibi bana söylenen saatten yarım saat geç gittim. Oturmuş yemek yiyorlardı. İçi full baharatlı, etli, garip, dünyanın en ağır yemeğini yedim. Çünkü garson söylerken sanki mekanın hem pahalı hem de en taşşaklı yemeği gibi duruyordu. Ardından bizi yukarıda başka bir salona aldılar. Alt tarafı sorunlarımı anlatacağım bu kadar yaygaraya ne gerek var diye düşünüyordum ki gerçekle o an yüzleştim. Bir masa, etrafında 4 sandalye var. Birinde Gülse Birsel oturuyor. Yanında Ece Sükan. Beni kolumdan tuttular, diğer sandalyeye oturttular. Karşıda bir sürü insan var. Gülse Birsel açtı defterini, harala gürele bir konuşmaya başladı. Yok gazeteye şöyle içerik, yok böyle içerik. Sıçtım. Benim sorunlarımı değil, meğerse gazetenin sorunlarını anlatacakmışız. Aldılar bir de beni kaldırdılar yerimden, diğer köşeye koydular. Yanıma da bir tane adam oturdu. Adamın kim olduğunu göremiyorum, biraz ön tarafta oturuyorum çünkü. Adam kimmiş diye bakmaya çalışıyorum ama eğilmem lazım. Saçımı hafif öne atıyorum, ayakkabımı düzeltmiş gibi falan yapıyorum ama yok, adamı göremiyorum. Hayır, bir de şimdi ben ne anlatacağım? Bilseydim evde çalışırdım. Önümüzde kocaman kartonet koymuşlar. 3 tane sarışın kafa var. O ne ya? Sarışınlar diye dizi yaptılar da bunlar başrol oyuncusu mu? Gazetenin neresinden şikayet etsem? Of, böyle panik zamanlarda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yemin ederim beynim duruyor. Kafamın içinde sadece seni çöpe atacağım poşete yazık diye bir şarkı sözü dolanıyor. Ne sorsam. Ay bir de masaya bir sürü su şişesi koymuşlar. Hangisi benim bilmiyorum. Panik yaptım. Ya başkasının suyunu içersem diye. Boğazım da kurudu. Kurudu mu ya? Bir öksüreyim. Vallahi kurumuş. Hadi Pukka, sen pratik zekalı bir kızsın. Anında bu işin içinden çıkabilirsin. Hah, buldum. Susan Miller çok hastaymış. Ölecek diyorlar. Bizim gazetede yazıyor ya. Şu son zamanlarda zaten pek beğenmiyorum. Kızına falan yazdırıyor olabilir mi? Çünkü yani bu ay ikizlerde büyük aşk var diye yazmıştı. Sevgilimden ayrıldım. Gerizekalı mısın acaba? Kadın orada gazete kitlesinin AB değeri falan diyor. Ben burada gelmişim. Susan Miller ölecek mi? Elimde de not defterim var zaten. Biri ne yazmışsın diye açıp baksa içinde aşk dramlarım yazıyor. Bari onların söylediklerini not almış gibi yapayım da ilgiliymiş gibi görüneyim. Hah, internet sitesinden bahsedeyim. Tamam ya, oldu, bu benim iş. Şimdi dönüp millet ne giymiş diye gözetleyebilirim. Bip, söyleyeceğim konuyu söyledi. Sıra Ece Sükan'a geldi. Sana yemin ederim konuştuğundan tek kelime anlamadım. Bir cümlede 6 kelime varsa 4 tanesi İngilizce. Ben düz bir kızım. Benim beynim düz çalışıyor. Böyle yarı İngilizce yarı Türkçe konuşan insanların yanında telaşa kapılıyorum. İngilizce kelimeye geldi mi kan basıncım yükseliyor. Lan bunun Türkçesi neydi diye atak geçiriyorum. Türkçesine gelince ise İngilizcesi neydi diye. Baştan sona İngilizce konuş, vallahi sorun yok. Ya ben sağımı solumu karıştırıyorum, yapmayın bana bunu. Şu an beynimin içinde bir databank var ve sürekli kelime çeviriyor. Allah kahretsin, o da benim şikayet edeceğim şeyi söyledi. Bu sırada yanımdaki adamın elini görüyorum. Benim su şişeme gidip onu içecek diye ödüm patlıyor. O da yani elini habire masaya doğru yanaştırıp duruyor. Hah, konuşmaya başladı. Allah, tamam ya, bu konuşur da konuşur şimdi. O potansiyeli gördüm ben. İnsanlar sonra sıkılır, bana sormayı unuturlar bile. Dedim, adam kısa kesti. Ve sadece benim söyleyeceğim şeyden bahsetti. Sıra bana geldi. Topluluk önünde konuşma konusunda zaten inanılmaz başarısızım. Üniversitedeyken iletişim seminerinde sunucu olmuştum. Sunucu derken, şimdi bilmem kim geliyor deyip giden öğrenci kızım işte. Tam çıkarken ayağım takıldı, yere düştüm. Düştüm, gerçekten kimse gülmüyordu. Aa falan sesleri geliyordu. Mankenler podyumda düşer ya, ya da futbolcular. Hah işte benimki de o hesap oldu. Düştükten sonra rezil olmamak için bayılmış numarası yaptım. Kimsenin inanmadığını, hatta buna daha çok güldüklerini söylememe gerek yok sanırım. O gün bugündür ne zaman kalabalık bana baksa, ben neden o gün bayılma numarası yaptım ya, neden diye kendi kendimi yerim. Eminim bu duygunun aynısını Gökhan Özen her gece yatağa yatmadan önce yaşıyordur. Neden o gün Jet Sky ile kayboldum diye hikaye yazdım ya, neden? Bana gelince yine o garip, benim bir pislikmiş gibi hissettiren o duyguyla konuşacak bir şeyimin olmayışının verdiği bilinmezlikle aklıma ilk geleni söyledim. Ben buraya zam için gelmiştim. Güldüler, şaka yaptığımı zannettiler. Oysa gerçekten ciddiydim. Ardından işte tek bildiğim sorunu söyledim. Heyecanlı olduğumu da belirttim ki gerizekalı olduğumu zannetmesinler. İşe yaramadı tabii. Zam da alamadım. Günün dersi, insanları dinlemeyi öğren. Ağızlarından çıkanları kelime kelime duymaya çalış. Yoksa böyle çük gibi kalırsın. Ofis insanları. Dün gazeteye gidip şikayet edecek bir şey bulamayınca kendi kendime çok kızdım. Ben eskiden ne iş yaparsam yapayım, işimi çok seven, onu yaparken acayip eğlenen, eğlenmiyorsam bile en azından sorun çıkartıp ortalığı karıştıran biriydim. Şimdi hayal ettiğim işi yapıyorum ve kendimi çok uzaklaştırdım. Evden çalışmak çok zor. Sanki her şey için vaktin varmış ama aslında yokmuş gibi. Planlama yapamıyorum bir türlü. Şu saatte şu, bu saatte bu olayına giremiyorum. Kalkıyorum, aman birazdan yaparım diyerek son saniyeye kadar yapmıyorum. Belki ofiste çalışmam lazım. Gazeteye gidebilirim. Zaten diyorlardı. Orada yazarım. Hem oradakilerle samimi olurum. Hem farklı projeler aklıma gelebilir. Evet ya, gazeteye gidiyorum. Giyindim, trafik saatine denk gelmişim. Hoş, hangi saat trafik saati değil ki? Gazetede, yani anasının nikahında. Her gün bu trafiği çekeceğim demektir bu. Navigasyonda 1,5 saat verdi. Dönüşü de bir o kadar. Hatta daha fazla sürer. 3 saat boyunca sürücülerin burnunu nasıl oyduğunu izleyeceğim. Yani. Harika. Bir yazı yazmak için ta oraya gitmek biraz saçma değil mi aslında? Yani oradakilere sorsan evden çalışmak için canlarını verirler. Yaptığım tam bir şımarıklık. Bir de ofis insanlarıyla yeniden bir araya gelmeye hazır mıyım? Karakterin, işin, hobilerin falan istediğin kadar farklı olsun. Bir yerde çalışıyorsan hep aynı kalıba giriyorsun. Şunlardan bir tanesi olmak zorundaymışsın gibi. Vampirler. Her sabah makyajı yapılmış, saçları fönlü, kıyafetinde tek bir kırışık bile bulunmayan üst düzey yöneticilerden biri. Yanlışsam düzelt beni ama kariyeri almış gitmiş kadınların hepsi genelde acayip bakımlı oluyor. Lan sen de en az 8 saat benim gibi o döner geci bozuk sandalyede oturuyorsun. Nasıl oluyor üstün kırışmıyor? Benim öyle hazırlanmam için gece 3'te uyanmam lazım. Arada bir geceden saçlarımı yıkıyorum sabah zor olmasın diye. Kabarma desem değil, sönme desen değil. Böyle saçımın bir tutamı havada, diğer tutamı onun üstünde kalıyor. Düzleştiriciyle canını çıkartana kadar uğraşsam bile yok, olmuyor. Kan emici gibiler bir de bunlar. İnsanın bütün hayat enerjisini silip süpürüyorlar. Mutlu desen değil. Biraz sinirli ama hayatının tadını biliyorlarmış gibi bir tavırları oluyor. Aç karnına türkücü yiyenler. Ay bunları hiç sevmiyorum. Kapıdan girer girmez bir oflama, surat 5 karış asık, hızlı hızlı hemen çantasını falan atar, durduğu yerde söylenir. Bir kahve ister, ona söylenir. Sanki bütün ofis durdurak bilmeden bunun hakkını yiyor gibi davranır. Nasılsın dersin, başlar sana çok yoğun olduğunu anlatmaya. Bir derdi falan da yoktur genelde. Tek sorunu çalışmaktır. Ama ona sorsan, yükü kendinden ağırdır, o ayrı. 10 dakika mesaiye kalsın, konuşarak etrafındaki insanları öldürme gücüne sahiptir. Yemekhanede yemeklerden şikayet eder, sigara içmeye çıkar, bahçeden şikayet eder, servise biner, zamandan şikayet eder. Kusacağım ya, bir saniye. Sürekli bilgisayarı bozulanlar. Bilgi işlem departmanıyla akraba haline gelen insanlar. Koca işletim sistemi nedense bir bunda contayı yakar. Sürekli bilgisayarını kapatıp açmak zorundadır. Tam işinin ortasında o bilgisayar pat diye gidiverir. Allah'ın işi ama günlerdir uğraştığı işi de yanar. Onu devamlı masasında oflayarak görürsün. İş yaptırılması en zor insandır. Elinde olmayan nedenler yüzünden sana hiçbir zaman yardımcı olamaz. Bir bilgi işlemci tarafından mouse kablosuyla boğulmazsa seneler boyunca aynı pozisyonda iş hayatına devam edebilir. Benim bir saat işim var diyenler. Genelde evli ve çocuklu kadınlar. Öğle arasını yemek yemek yerine fatura ödemekle geçirir. Masasındaki telefon sadece kendi şahsına verilmiş gibi davranır. Yeni gelen bakıcıyı annesine 3 saat boyunca telefonda anlatma huyu vardır. İşten 1 saat önce çıkmak zorundadır. Ya çocuğunu bir yerden alacaktır, ya eşiyle kaynanasına gideceklerdir, ya başka şehirden okumaya kardeşi gelmiştir, onu karşılayacaktır. Hastalar. Masasının üstü ecza deposu gibidir. Her türlü ilacı ondan bulabilirsin. Abur cubur çekmecesi, hazır çorbalar, vitaminler, doğal çaylarla doludur. 2 günde bir hastaneye gitmek için izin alır. Her gittiğinde daha kötü olmuş halde geri döner. Hep bir yerleri ağrır. Burnu akmasa bile elinde peçeteyle gezer. Yazın sürekli klimayı kapattırır, kışın ise soğuktan şikayet edip şalla mumya gibi etrafta dolanır. Kırtasiyeciler. Sen minnacık masana ne koyayım diye düşünürken kız kendi alanını küçük bir cumhuriyet yapmıştır. İlkokuldayken 2. sırada oturan Alamancı Rukiye gibidir. En güzel kalemler bundadır, en güzel minik çerçeveler. Monitörünün oraya yapıştırdığı şey ne ola ki? Kızın masaüstü resimleri bile kimsede olmayan şeylerden. Sürekli kendini onun masasının etrafında bulursun. Sadece sen mi? Bütün ofis. Masasının inanılmaz bir cazibesi ve çekim gücü vardır. Diyet grupları. Önce bireysel başlayıp sonra kocaman bir grup kuranlar. Biraz daha boğazlarını tutsalar çoğalıp dünyayı ele geçirecekler, haberleri yok. Sürekli diyet yapan kadınlar. Masalarının üstü su şişesi olan kadınlar. Koridorda yürürken eti form kemiren kadınlar. Hayatta her şeyi kaloriyle ölçen kadınlar. Tek muhabbetleri şu kadar kilo verdim, bu kadar aldım. Hatice Dukan'la verdi ama sağlıksız. Şok diyet yapma, daha çok alırsın. Aa, o diyeti denedim, hastaneye kaldırdılar beni olan kadınlar. Hepimiz yaza yaklaşınca o grubun içerisinde yer alıyoruz. Erkeklere gelirsek onlar biraz daha düzdür. İçine girdikçe değil, 2 kilometre uzaktan baksan bile kimin ne olduğunu anlarsın. Ahtapotlar. Sizi her gördükleri yerde elleri kolları durmaz. Konuşurken mutlaka eli bir yerinize değmek zorundadır. Gereksiz bir samimiyet yüklüdürler. Hakkınızda hiçbir şey bilmediği halde insanların yanında sanki 100 senelik arkadaşmışsınız gibi davranırlar. Hadsizdirler, nerede ne konuştuklarını asla bilmezler. Genelde yeni gelen saf kızlar bunların tuzağına düşer. İş hayatının kalan kısmında ise kafasını duvarlara vurur, ben ne yaptım diye. Seksist dedikoducular. Belli bir noktaya gelmiş kadınların bunu vajinaları sayesinde başardığına inanırlar. Bir kadının zeki olma, başarılı olma gibi bir lüksü yoktur onlara göre. Olsa olsa patrona memelerini göstermişlerdir. Kadınlara dair inanılmaz büyük bir öfke duydukları halde sanki kadın delisiymiş gibi davranmaya bayılırlar. İğrenç seksist küfürleri sadece kendisinin güldüğü, içinde göğüs geçen esprileriyle birçok erkeğin de sevmediği karakterlerdendir. Çok dedikoducudurlar. Her şeyden bir şekilde haberleri vardır. Koltuğundan sadece tuvalet için kalkanlar. Genelde orta yaşı biraz geçkin adamlar böyle olur. En erken işe bunlar gelir, en geç bunlar çıkar. Oturduğu koltuğa mıhlanmış gibi asla kalkmazlar. İşini seviyor mu desen sanki öyle de durmaz ama bir tuvalete gitmek için pıtı pıtı kalkar yerinden, dönerken de ellerini götüne sile sile gelir. Etrafındaki masalarda olan insanlar hariç kimseyle öyle samimi de olmaz. Etrafında olanlara da sadece nasihat verir. Bir de arada bir modası geçmiş espriler yaptığı zaman ayıp olmasın diye insanları gülmek zorunda bırakır. Ben hallederimciler. Bir sorunun mu var? Sen söylemeden hemen bilir. Koridorda karşılaşırsanız, sen ev işini ne yaptın ya diye sorar. Ben nereden biliyor diye düşünürken, aa bir bakmışsın sorununu çözmüş. Milyonlarca her çeşit insandan arkadaşı vardır. İnsanlara yardım etmek sanki göreviymiş gibi davranır. Bir süre sonra ama yorucu olmaya başlar. Sürekli ona borçluymuş gibi hissedersin. Öğle yemeklerini onunla yemek zorunda kalırsın. Serviste yanına oturmak zorunda kalırsın. Kendini kahve yaparken ona da hazırlamak zorunda kalırsın. Şimdi bunları da düşününce, şu trafiği de görünce, bana verilen bu eşsiz evde çalışma nimetini geri çevirmem hem günah hem de salaklık olur. Ben en iyisi şu sapaktan evime geri döneyim. Kendime bir plan çizelgesi hazırlayayım. Büyük ihtimalle uymayacağım ama en azından bir yerden başlamış olurum. Günün dersi. Kendine plan defteri al, artık bir düzene koy. Uyuma ya, daha hayatını karartmadım. Bir insan neden evin her tarafını ahşaptan yapar? Garç garç garç sabah akşam o tahtalar esniyor. Jerry burada yaşarken lanet tahtaların sesini hiç duymuyordum ama şimdi resmen yerlerinden çıkacak gibiler. Bilerek mi yapıyorlar ne anlamadım. Evim bile benden nefret ediyor. Uyuyamıyorum. Yok ne yapsam olmuyor. Aşağıda uyuyorum, yukarıda bir sürü üç harfli olsun, hırsız olsun, sapık olsun sanki kol geziyor. Yukarı çıkıyorum, bu kez hepsi aşağıda parti veriyor zannedersin. Güya köpeğim var. Yavrumun gözü görmüyor. Adam gelip beni kesene kadar anlamaz bile. O da ayrı bir cins. Ne zaman korkmaya başlasam karşıma geçip tip tip bakıyor. Anneciğim görmeyen gözünle bakma bari dedikçe dikiyor o garip bakışlarını bana. Yine böyle salonda olan üçlü koltukta sabah programlarının tekrarını izlerken uyumaya çalışıyorum. Bir taraftan da Alişan'ın neden sürekli kadın programı sunduğunu düşünüyorum. Potansiyel damat pozisyonunda desen, ı-ı. Genç kızların sevgilisi desen, adam tabak suratlı yahu. Çağla Şikel'in zaten ev hanımı potansiyeli yok. Benim öyle kapı komşum olsa, kusura bakma ama gelir gider zehirlerdim. Kadın hap doğurmuş sanki, onca çocuk nasıl çıkar o çubuk krakerden? Bir insana yeşil saç bile yakışır mı? Ay sinirlerim bozuldu resmen. Televizyona arkamı döndüm. Onlar orada Canan Karatay'a nasıl zayıflamaları gerektiğini söyletmeye çalışa dursun, ben artık uyuyayım. Haftalardır kadının ağzından faydalı bir şey duymak için canları çıktı sunucuların. O da yani tereyağı yiyin, pastırma yiyin, ceviz yiyin ama gece yemeğinden başka bir şey söylemiyor. Soru sorunca da zaten dövecek gibi cevap veriyor. En güzeli televizyonun sesini kısayım. Hayal kurarak uyumaya çalışayım. Hah, dün gece nerede kalmıştım? Görünmezlik pelerinimi giyip erkek yurdunun banyosunu göz... Ay pardon, o başka bir hayaldi, karıştırdım. Hah şeydi, en son üstüme yıldırım düşmüştü. O sırada elimde telefon vardı. İşte elektromanyetik bir şeyler, garip terimler filan derken hop hafızam 64 GB'lık oldu. Önümde çok az bir vakit var. Anılarımı 64 GB'lık alana doldurmalıyım. Bazı anıları atmam gerekiyor. Hangilerini alsam, hangilerini atsam? Memeler çıkana kadar olan bölümü at gitsin. İlk ağda falan at gitsin. İlk aşk, at ya onu. O da bir işime yaramıyor nasılsa artık. Ben hafızamı doldurup boşaltırken telefonuma bir mesaj geldi. Numara bir yerden tanıdık ama kaydetmemişim. Uyuyor musun? Uyuyorsam zaten mantık olarak cevap veremem. Uyumuyorum diye yazsam mı? Kim ya bu saatte ne yaptığımı merak eden? Lan acaba katil mi? Ama şimdi katil niye uyuyor musun diye mesaj atsın. Polis en son mesajdan kim olduğunu bulur. Yani umarım bulunacağını biliyordur. Belki de başkasına ait bir numara aldı, oradan yazdı. Şimdi dışarıda bekliyor. Uyuyorsam içeri gelip önce beni kesecek, sonra eşyaları çalacak. Ya bir şey diyeceğim ama salak dersin diye biraz utanıyorum. Ya Azrail ise bu? Olamaz mı? Vallahi olur. Geçen bir yerde okudum. Ölüm gelmeden önce kendini belli edermiş. Telefon icat edilmeden önce mektup falan yazıyor olabilir. Yazı icat edilmeden de ya ne bileyim dürtüyordur falan herhalde. Uyumadım yazayım da Azrail ise uyumamı bekler. Artık o zamana kadar da sabah olur. Gerçi uykuda ölüm için de en güzel ölüm derler. Şimdi bilemedim bak. Bir de Azrail neden Türkçe yazsın? Arapça yazar herhalde yani büyük ihtimalle. Uyuyordum uyandım. Sana 100 kez dedim ama telefonunu yastığın altına koyma, radyasyondan beynini eriteceksin. Azrail değil, onu anladık. Sapık değil, onu anladık. Jerry desem niye el alemden yazsın? Hemen kişilere ekledim. WhatsApp'tan fotoğrafına baktım kimmiş diye. İşte o an arka fonda bir aşkı memnu müziği. Nı nı nı nı nı nı. Erik. Eski sevgilimin en yakın arkadaşı, arkadaşımın eski sevgilisi. Aynı kanalda çalışıp birbirimizden nefret ederken bir anda aşktan gözüm körleşip birbirimiz için yaratıldığımıza inandığım Erik. Gizli saklı ilişkinin verdiği gazla hayatımın büyük aşkı zannettiğim Erik. Bana evlenme teklifi ettikten sonra annesi beni istemedi diye ay ben sıkıldım bu ülkeden diye apar topar Londra'ya giden Erik. Beni göt gibi bırakan Erik. Hayatımın orta yerine sıçan Erik. Ne zaman hayatım düzene girse kendini belli edip bütün huzurumu bozan Erik. Allah belanı versin Erik. Üstelik dünya çirkini bir kızla yan yana bir fotoğrafla karşımda sırıtıyor. Bir de öyle hala beni düşünüyormuş gibi yok yastığının altına koyma dedim. Of sen kimsin beni düşünüyorsun. Hayır sanki ben hatırlamıyorum o günleri. Beynimin erimesinden korkmasından falan değil. Alarmım çaldığı zaman rahatsız oluyor diye yastığın altına koydurtmuyordu. Hala yalancısın Erik, hala pisliksin. Ama işin kötüsü hala da yakışıklısın. Ve yani gidip yine tipsiz bir kız bulmuşsun. Neyse, cevap yazmayacağım. Keşke Twitter'a falan ayrılıkla ilgili şeyler yazmasaydım. Gerzek yine sap gibi kaldı falan diye düşünüyordur hakkımda kesin. Neyse, rahatsız etmek için yazmamıştım. Bana verdiğin kitabın içine bir not koymuşsun. Geçenlerde onu buldum. O günden beri rüyamdasın sürekli. Açıkçası herkesten beklerdim şu rüya olayını da bir senden beklemezdim Erikciğim. Hiç yakışıyor mu senin gibi birine rüyamda seni gördüm demek? Bir de o kitabı yeni mi okudun? Notu da hatırlıyorum. Çünkü o notu bütün sevgililerime veriyordum. İşte bunu okuduğunda ayrıldıysak bence seni seviyorum, geri dön falan filan. Ne yazayım ne yazmayayım diye düşündüm. Sonra ben düşünürken ya uykuya dalarsa diye bir korktum. Sonra neden cevap verecekmişim be diye bir atarlandım. Bunların hepsini tabii 3 saniye içinde yaptım. Sanki çok uzunmuş gibi duruyor ama büyük ihtimalle göndere bastıktan sonra saniyesinde benim mesajım ulaşmıştır ona. Bir daha yemek yer yemez uyuma kabus yapar. Bu yani. Milyonlarca zekice cevap, onu aşağılayacak cevap arasından bunu buldum. Geri zekalıyım. Ben saniyesinde cevap verdim ama Erik Efendi bu yazdığıma 15 dakika boyunca cevap vermedi. Of, keşke ona cevap hakkı doğacak bir şey yazsaydım. Acaba mesajım gitmedi mi? O da oturup ne yazsam diye mi düşünüyor? Uyudu mu? Baktı benden iş yok, diğer eski kız arkadaşlarına mı sardı? Bir daha beni aramama mı yazsam? Arasam mı acaba? Diye diye 15 dakikayı geçirdim. Sen demiştin, evlenmeden önce hep eski sevgililerini rüyanda görürmüşsün. Sanki başka kimse olmamış gibi günlerdir sadece seni görüyorum. Yine haklı çıktın. Allah'ım, gerçekten isyan etmek istemiyorum ama bu nedir şimdi? Kurban olayım, bu nasıl bir lanet? Hepsinin mürüvvetini mi göstereceksin bana gerçekten? Bu mu yani olayımız? Ankaralı'nın evlendiğini televizyonda gördüm. Pekmez zaten sağ olsun gözüme gözüme soktu. Bunu nasıl duyacağımı merak ediyordum. Kendi söyledi. Artık Ceri'nin nikah şahidi olup kendimi keserim sanırım. En çok ben beddua etmişimdir de ondan görüyorsundur. Darısı artık cenaze haberine, ne diyelim. Umarım kendi bokun içinde geberirsin leş kargası, pislik. Ay ama şimdi bunu yazsam hala onu düşündüğümü zanneder. Bunun üzerine espriler falan yapmaya çalışır. Hiç sallamamışım gibi yazayım en iyisi. Aa, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım çok güzel bir hayatın olur. Ama sen nasılsa o hayatının da içine edersin. Neyin içine etmedin zaten, rezil domuz göt herif. İyi başladım da sonra durduramadım. Bu da olmadı. Kimmiş bu şanslı kız? Gülümseyen surat. Çok sevindim tatlım. İnşallah gece boynunu keser. Hatta hızını alamaz, annenin de boynunu keser. Of of, iyi bir şey yazamıyorum. Güzel dileklerde bulunamıyorum. Aman be, ne bulunacağım zaten. Cevap yazmak zorunda değilim. Onu düşünmek zorunda da değilim. Zamanında aşık oldum diye güzel dilekler tutmam da gereksiz. Ben hayalime kaldığım yerden devam edeyim en iyisi. 64 GB'lık hafızama Erik ile ilgili hiçbir anıyı koymayacağım. Beni bir saat boyunca soğukta yürüttüğü için arabasına kustuğumu, ilk evine gittiğim zaman peynirli panço gibi kokan ayakkabılarım yüzünden kendimden tiksindiğimi, birbirimizden nefret ederken aslında onu ne kadar istediğimi, Erzurum'da otelde ilk öpüştüğümüz anı, bana kendini anlatırken olan yüz ifadesini, yorganı iki bacağının arasına geçirip yatışını, kanalda beni gördüğü an gülümsemesini, kafamı iki eli arasına koyup "sen bana ne yaptın böyle ya" diye yüzümü öpmesini, parmak uçlarını, umarsızlığının bu denli çekici olmasını. Bunların hiçbirini yeni hafızama almayacağım. Beni hiçbir zaman oğluna yakıştırmayan o yer cücesi annesini, yalanlarını, gideceğini söylemeye cesaret edemeyip içinde bir gram duygu barındırmayan o mektubunu, "sensiz yaşamamın imkanı yok" dedikten sonra aklına bile gelmeyişimi. Bunları ama hafızama koyacağım. Olur da bir gün karşıma çıkarsa yeniden inanmayayım diye. Yarın görüşelim mi? Bir kahvaltı mesela. Cevap yazmadım. Tabii ki onunla asla görüşmeyeceğim. Birincisi hem evleniyor, ikincisi bana onca acı çektirdikten sonra ne münasebet. Üçüncüsü ve bir sonraki maddelerin hepsi. Evleniyor. Allah neden senin hala belanı vermiyor anlamıyorum Erik. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 94.